11. Peron.
Bu akşam trenle gidecek kişiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, Kütahya'dan gelen maden işçileri, alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Büyük Nimetler, Halit Kalıncık. Son zamanda herkesler Almanya'ya gitmekte işçi olaraktan, duymuşsunuzdur herhalde. Tabii ya, günde 30-40 Alman lirası kazanmak da en kötüsü. Yani bizim paramızın 5-6 hatta 7 misli. Demek ki günde 250-300 lira. Buna karşılık masrafın ne? Yemesi, içmesi, yatması da onlardan. Yap hesabını işte. 3, hadi bilemedin 4 ya da 5 ayda bütün borcunu ödedin gitti. Dedim ya, en iyisi sen şu Almanya işini iyice bir düşün. ...1972 yılında Türkan Şoray tarafından Türk sinemasına kazandırılan Dönüş adlı filmde geçen bu replikler, Almanya macerasına başlamak üzere olan ilk neslin gidip gitmemek arasında kalan hissiyatını anlamak adına önemli. 1947'de Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğan Halit Kalıncık'ın hikayesi de az önce okunan repliklere nazire yaparcasına yaşanmış bir hayattan örneklerle dolu. Halit Kalıncık yapılan röportajda şunları aktarıyor bize. Türkiye'den Almanya'ya göç 1960'larla başladı. Mesela ben çocukken, hatta sokakta oynarken benden 10 yaş büyük abilerimin "biz bir hafta sonra Almanya'ya gidiyoruz" dediklerini dün gibi hatırlarım. O zaman bu sözler bize tabii ki şaka gibi gelirdi. Fakat sonra bir de baktık ki bunlar Almanya'ya gitmiş, para kazanmış, üst başlarını düzeltmiş ve şimdi de memleketlerini ziyarete gelmişler. Olup biteni anlamaya çalışırken meselenin öyle şakaya gelir bir tarafı olmadığını, aksine konunun sanıldığından çok daha önemli olduğunu kısa sürede kavradık. Mesela o dönem benim en çok dikkatimi çeken şey Almanya'dan izne gelen işçilerimizin neşeli tavırlarıydı. Onların bu neşeli halleri bizim Almanya'ya gitme kararımızın belki de en önemli nedenlerinin başında gelir. Diyeceğim, Almanya'ya gitme fikri kafama iyice yattığında İş ve İşçi Bulma Kurumu'na müracaat ettim. 3 ay sonra baktım bana bir mektup gelmiş. Mektup özetle "seni Almanya'ya alacağız, gelir misin?" diyor. Biz de tabii memnuniyetle kabul ettik. Fakat daha sonra Türkiye'de çalıştığım iş yerim Almanya'ya gitmeme müsaade etmedi. Bana "burada da çalışan insanlara ihtiyaç var, senin burada çalışman gerekiyor" dediler. İş yerime cevabım şu oldu: "ben 4 kardeşli bir ailedenim. Ben bekarım, benim ailem yok, param da yok. Bana izin verin, yurt dışına gideyim, istikbalimi temin edeyim." Sonunda baktılar, söylediklerimde gerçekten samimiyim. İşte o an Zonguldak'tan ayrılmama izin verdiler. Kısa bir süre sonra nihayet Almanya kartım da gelmişti. 10. ayın 5'inde İstanbul'da muayenelerden geçtim. Yapılan tetkikler sonucunda çalışabilir şekilde sağlıklı çıktım. Sonra 72 arkadaş birden uçağa bindirildik. 13 Ekim 1970'te Atatürk Havaalanı'ndan bindiğimiz uçak Almanya'nın Münih şehrine indiğinde artık evden çok uzakta, Almanya'daydım. Devamında 3 ay süren dil ve maden kursları başladı. Nihayetinde bizi bir madene indirdiler. Tabii madene indik ama bizim paramızı da ekmeğimizi de eksik etmediler ha. Neyse ki Türkiye'den de madencilik tecrübemiz vardı. O bakımdan burada da pek zorluk çekmedim. Bir sene kadar bu madende çalıştım. Zaten o dönemde en az bir yıl çalışma zorunluluğumuz vardı. Bu süreyi doldurur doldurmaz galiba en iyisi ayrılmak diye düşünmeye başlamıştım. Çünkü farklı fabrikalarda da iş olduğunu biliyorduk. Mesela benim çalıştığım şehirde Amerikan otomobil fabrikaları yeni açılmıştı. İtiraf etmeliyim ki şansım da bana çok yardım etti. İnanılır gibi değildi ama nihayet çalıştığım madenden ayrılmış ve bir otomobil fabrikasında işe başlamıştım. Yeni işime başlamasına başladım ama içimde kocaman bir boşluk vardı. Bu boşluğun adı vatan hasretiydi. İnanın vatan hasreti bize her şeyden ağır gelirdi. Fakat yapacak bir şey yoktu. Ağır da gelse, zor da gelse biz yaşadıklarımızı öyle veya böyle kabul etmek zorundaydık. Bu arada günler birbirini kovalıyor, biz de çalışmaya devam ediyorduk ama sorunlarımız bitmiyordu. Bir ara Alman vatandaşları arasında yabancılar ülkelerine geri dönsün şeklinde bir anlayış hakim oldu. Yalnız burada yabancılardan kastedilen sadece Türkler ve Müslümanlardı. Farklı dinlere mensup işçilere hiç kimse ses çıkarmazken bizler adeta günah keçisi ilan edilmiştik. Bizi zaman zaman çok rahatsız ettiler ama biz buna rağmen siz bizi buraya kendi ülkenizi kalkındırmak ve çalıştırmak üzere getirdiniz. Almanya zaten bizim çalışıp ekmeğini yediğimiz ikinci yurt sayılır. Biz geldiğimiz gibi dönmesini de biliriz. Bu tavırlar ne Alman halkına ne de farklı bir ülkenin insanlarına yakışıyor. Unutmayın bizim de bir vatanımız var. Nöbetini tuttuğumuz, okulunu okuduğumuz, madenlerinde çalıştığımız bir vatan bu diyerek kendimizi bu tepkilere karşı koruduk. Gerek iş yerindeki arkadaşlara, gerekse bulunduğumuz herhangi bir yerde benzer sözleri sürekli tekrarladık. Dolayısıyla Almanya'da yaşam mücadelesi veren gurbetçiler olarak bizler daima temkinli hareket ettik. Bu arada elbette vatanımızı da hiç ama hiç unutmadık. Çünkü öz vatanımızın değerleri bizi ayakta tutan önemli etkendi. Sonra çoğumuzda Almanya'da bir ev alma hevesi başladı. Çünkü bugün dönecekmiş ya da hiç dönmeyecekmiş gibi çalışmak ve hazırlıklı olmak zorundaydık. Bu düşünce sayesinde çok geçmeden Almanya'da ev sahibi, çocuk sahibi, en önemlisi de meslek sahibi olduk. Şimdi çoğumuz emekliyiz. Her türlü zorluğa göğüs gererek buralara kadar geldik çok şükür. Gel gör ki hiç de kolay olmadı. Mesela benim ailem 1973 yılından beri burada. Çocuklarım burada doğdular, burada büyüdüler. Hepsinin ayrı ayrı meslekleri var. Hepsi ev sahibi oldu, yer sahibi oldu, iş yeri açtı. Dedim ya, bütün bunlar hiç de kolay olmadı. Çoğu şeyin üstesinden gelmiş olsalar bile çocuklarıma hala bazı tavsiyelerde bulunmadan edemiyorum. Oğlum diyorum, önce sağlığınız, sonra işiniz. Sağlık olmazsa iş olmaz, iş olmazsa sağlık olmaz. İnanın bu durum dünyanın her yerinde böyledir. Unutmadan şunu da söylemek isterim. Biz çalışırken memleketimizi çok özlerdik. İş yerinde hep Almanca konuşulduğu için arkadaşlarımın çoğunu işinin başında ağlarken çok görürdüm. Mesela Yozgatlı Bekir Tosun'u unutmam mümkün mü? Makine başında durmadan ağlardı. Halbuki ayda 3000'den senede 30 bin, 40 bin mark maaş alırdı. Ama paradan daha ziyade çoluk çocuk hasreti yakardı onun içini. Zaten gözyaşı dediğiniz nedir ki? İstediğiniz an çocuklarınıza ulaşamamanın getirdiği bir duygu patlaması. Hepsi bu. Bu durum, mübalağasız söylüyorum, sadece bizim Türklerde görülürdü. Bu duygusallığa başkasında inanın hiç rastlamadım. Netice olarak Almanya benim için bir ekmek kavgasıydı. Dünyanın başka memleketleri gibi Almanya da bir memleketti. Bize göre Almanya çalıştığımız, istikbalimizi temin ettiğimiz yerin adıydı. Aslında dünyanın başka yerlerinde, başka bölgelerinde yaşayan insanlar da aynı mücadeleyi veriyor. Nereye giderseniz gidin bu durum aynı. Ama kimi az bulur, kimi çok bulur. Biz neyse ki Almanya'da emeğimizin karşılığını bulduk, çalıştık, çabaladık ve şunu bir kez daha anladık ki biz bir olmazsak hiçbir şeyimiz olmaz. Biz birbirimizi tanımazsak bizi kimse tanımaz. Son günlerde özellikle yolda yürürken şükrediyorum. Çünkü görebiliyorum, duyabiliyorum, koklayabiliyorum, yiyebiliyorum. Ne mutlu bana. Ve aslında bütün bunlar ne büyük nimetler Allah. Eksik yok çok şükür. Dilerim bütün insanlar da benim gibi evinde, ocağında, çoluk çocuğuyla birlikte sağlıklı yaşasın. Evet sevgili dinleyiciler, 11. Peron'da bugün sizlere canlı yayında Zonguldakçı gurbetçimiz Halit Kalıncık'ın hikayesini Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 2014-17 yılında yayınladığı Zonguldak'tan Almanya'ya Göç Hikayeleri adlı eserden yaptığımız alıntılar eşliğinde aktarmaya çalıştık. Bu kolajı, bu alıntıları sevgili Özkan Pekesen bizim için derledi. Artık biliyorsunuz 40 küsürüncü haftaya gidiyoruz 11. Peron'da. Bugün 44. programdan sesleniyoruz sizlere ve programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu tam karşımda. Ana kumandada en az bu 44 programın 20'sinde birlikte yayın yaptığımız sevgili Ayhan Taşçı başını sallıyor. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz Ayhan'a ve Özkan Pekesen de tam sağımda. Özkan sen de hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Ve sevgili dinleyiciler, programın hazırlanmasında emekleri olan prodüktör, programı hazırlayan ve sunan ben de Murat Örem'im ve telefon hattımızda sanıyorum Ahmet Talimciler hocamız da hazır. Ahmet Hocam.
Merhaba Murat Bey.
Merhaba, merhaba sevgili hocam. Seni de çok kısaca tanıtalım dinleyicilerimize. Artık daimi dinleyicilerimiz biliyor ama sevgili hocam.
Evet.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Talimciler hocamız şu anda telefon hattında. Evet hocam, Ankara'da bayağı yağmurlu. Kasım'ın ilk günü. Tam tatlı bir sonbahar var. Bilmiyorum İzmir'de hava nasıl?
İzmir'de de hava kapalı. Dün gece biraz yağmur yağdı ama bugün kapalı. Öyle bir sonbahar kendisini hissettirdi.
Evet. Şimdi tabii bu yayınımız Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından sevgili hocam dünyanın her yerine ve tabii ki Batı Avrupa'ya da ulaşıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde, Kuzey Yarımküre'de sonbahardayız, Güney Yarımküre'de ilkbahardayız. Evet. Ağırlıklı olarak sonbaharda olan dinleyicilerimize sesleniyoruz diye tahmin ediyorum ben. Kasım'la birlikte tabii ki sonbaharın o derin renkleri değil mi, o sarının, koyu turuncunun, kahverenginin, solgun yeşilin renkleri de başlıyor bir anlamda.
Doğru, doğru. Ama bunlar da çok güzel renkler.
Elbette, elbette.
Yani hayatın farklı tonları tıpkı az önce hikayesini okuduğumuz Halit Bey'in dile getirdikleriyle aslında çok güzel örtüşen, özellikle son cümlelerle çok güzel örtüşen renkler.
Hocam tam da ben de buraya getireyim dedim ama sen artık lafı ağzımdan alıyorsun benim. Tam da ben onu diyecektim. Hani bütün bunlar ne büyük nimetler, görebiliyorum, duyabiliyorum, evet, koklayabiliyorum, yiyebiliyorum diyor ya Halit Bey. Sen de evet, herhalde oradan devam etmek istiyorsun.
Tam da oradan devam etmek gerekiyor. Çünkü aslında Halit Bey'in söyledikleri bir anlamda bizim ülke olarak, ülkedeki bütün insanlar olarak yaşadıklarımıza da aslında çok güzel bir ipuçları sunuyor demek istiyorum. Çünkü yani biz bir olmazsak hiçbir şey olmaz cümlesi, o çok mesela vurucu bir cümle.
Biz birbirimizi tanımazsak bizi kimse
evet,
tanımaz değil
bizi,
mi?
Bizi kimse tanımaz ifadesi ve oradan gidip çok şükür sağlıklıyız. Nefes alabiliyoruz, dünya nimetlerinden faydalanabiliyoruz. Umarım herkes bütün bunlardan faydalanabilir ifadesi bence çok çok önemli. Yani içinde yaşadığımız dünyada maalesef kapitalizm denilen bu heyula bizi bambaşka bir tarafa doğru itiyor. Başka insanlar olmamıza yol açıyor ama bunlar olmak durumunda değiliz. Biraz farkına varıp biraz yavaşlamak, biraz içinde yaşadığımız dünyaya, insanlara daha farklı bir yerden bakabilmek gerekiyor. Bu anlamda da bence çok önemli. Özellikle sonbahar belki de o geçiş dönemi olduğu için de insanların ruh halini, farklılığı simgelemesi açısından da bence önem taşıyan bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim.
Evet değil mi? Diğer mevsimlerden sanki biraz daha farklı bir haleti ruhiyeye insanlığı da sürükleyebiliyor. Olumlu manada söylüyorum bunu. Hani böyle sonbahar karamsarlık falan da denir. İşte bir takım psikolojik gerginlikleri de tetiklediği söylenir ama biraz da dünya nasıl baktığınıza bağlı. Yani olumlu bakarsanız ve bunun bir devri daim olduğunu da görürseniz ve hayatında sonlu bir şey olduğunu kabullenirseniz yaşadığınız her anında güzelliğini algılayabilirsiniz herhalde.
Vallahi tam da o zaten Murat Bey. Aslında bütün bunlar, yani yaptıklarımız, şu anda konuştuklarımız, aslında içinde yaşadığımız dünyayı o bir anlamda hoş bir seda bırakmaktan ibaretse biraz bunun için uğraşmak. Yani onun dışındaki bütün o kavgaları, bütün o gürültüleri bir tarafa koyup içinde yaşadığımız dünyadan haz almak, keyif almak, bir de tabii ki bununla birlikte keyif vermek, insanlara yararlı olabilmek, bir yerlere temas edebilmek, dokunabilmek. Bence sizin programın bence de en önemli yanlarından bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani şuradaki o insan hikayeleri ve o insan hikayeleri içerisindeki vurucu cümleler o kadar öğretici ki aslında. Yani bir kitaba, bazen bir filme bedel cümleler var burada.
Evet, çok doğru, çok doğru. Hani yine tam müellifini hatırlamayacağım ama bir isim der diye hocam, hayatın kendisi kurgudan daha şaşırtıcı ve inanılmazdır diye.
Doğru, doğru. Kesinlikle, yani, kesinlikle öyle.
Şimdi burada ben de metni canlı okurken onları düşündüm. Hani işte çocuklarımız burada yetişti diyor, ev sahibi oldular, iş sahibi oldular falan ama kim bilir hangi bedeller ödendi. Değil mi? Şimdi hangi çabalar harcandı?
O da aslında yine burada bizi anlatan çok güzel cümleler var. Mesela o makine başında ağlayan
Yozgatlı, evet, evet.
Yozgatlı, evet.
Bekir Tosun. Bekir Tosun.
Evet. Yani gözyaşı ile ilgili kullanılan cümle, gözyaşı bir duygu patlaması. O kadar müthiş bir cümle ki aslında.
Evet.
Yani insanların memleketteki özlemi ve bunun karşısında durmadan ağlaması. Ve burada yine dediğim gibi çok belirleyici bir cümle var. Mesela bizdeki vatan hasreti, bu ülke topraklarındaki insanlardaki vatan hasreti ilginç bir şekil arz ediyor. Yani başka bir alandan, kendi ilgilendiğim alandan örnek vereyim. Hatırlarsınız bir dönem 1980'lerde, 90'larda, hatta bu işin ilk başladığı 1960'larda Metin Oktay da dahil olmak üzere pek çok futbolcumuz yurt dışına giderler ama yapamazlar, geri dönerler.
Evet.
Onları en çok etkileyen şey vatan hasretidir.
Hocam şimdi eski bir profesyonel futbolcu, belirli aşamalarda milli deneyimler de olmuş Özkan da yanımda olunca, siz de futbol deyince gözleri parladı Özkan'ın. Biraz o konuşsun.
Tamam, hocam merhaba Özkan. Nasılsınız?
Sağ olun Özkan Bey, siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Şimdi Metin Oktay deyince insanın bam teninde dokundunuz. O Palermo macerasını hepimiz biliyoruz.
Evet.
Ve oradaki duygularını fazlasıyla hani okudum, inceledim. Özellikle Gündüz Kılıç'ın ona yazdığı bir mektup vardır. Mutlaka siz çok yakından, evet, biliyorsunuzdur. Bu söylediklerinizi çok özetleyen bir şeydir. Hakikaten buranın insanı biraz farklı. Mesela benim aklıma hep şu cümle gelir. Hani biz birisi bir yere giderken, yani bir insanı gurbete yollarken, Metin Oktay'ı da yollarken aynı şey söz konusu. Hani hakkını helal et deriz. Hakkını helal et kavramının Almanya'da bir karşılığı olmadığı için yani bizi anlamaları çok zordur. O yüzden biz birbirimize bu kadar gerekliyiz. Ve birbirimizi tanımalıyız ki Metin'de olduğu gibi, eğer biz birbirimizi tanımazsak bizi biraz zor tadılar galiba.
Hocam sen ne diyorsun Metin Oktay'ın bu dönüşünde? Daha farklı bir pencereden senin gözleminle var mı daha farklı bir bakış açın?
Aslında daha farklı bir şeyim yok. Tam Özkan Bey'in söylediklerimle örtüşen, benim de okuduklarım, benim de bildiklerim. Çünkü ya şöyle bir belki de onu açmamız gerekiyor. Çünkü bizi biz yapan özellikler biraz bu topraklar, bu topraklarla olan bağlantımız ve bu topraklar üzerinden hayata kendimizi hazırlamamız. Ama belki özellikle çocuklarımız için gündeme geldiğinde onu biraz daha farklılaştırmamız gerekiyor. Yani hem bir dünya vatandaşı haline gelebilmeleri ama aynı zamanda da içinde yaşadıkları topraklarla olan bağlantıları hiç koparmamaları. İşte o yüzden de belki de sizin de daha evvel konuştuğumuz, hatırlarsanız, o 3. 4. kuşaktaki Almanya'daki gençlerin durumunda burası bence çok önem arz ediyor. Çünkü bizim buradaki hissettiklerimiz dünyadaki insanlardan farklı. Az önce Halit Bey'de okuduğunuz o cümleler de bu anlamda çok manidar ifadeler içeriyor. Yani başka milletteki insanlar böyle tezgah başında ağlamazlardı. Çünkü onların vatan hasreti yoktu. Ama biz o vatan hasretini çekiyoruz. Belki de böyle olduğu için bizim bir takım kendi kültürel kodlarımızda anlamlandırdığımız bir takım ifadeler, az önce Özkan Bey'in söylediği o Allah'a emanet ol ya da Allah'a ısmarladık, işte hakkını helal et ifadelerinde olduğu gibi, ya da bugünlerde çok konuşulan, yine futbol üzerinden örnek verirsek, o asker selamı meselesinde olduğu gibi, yani bütün bunları dışarıdaki insanların bizim gibi algılayabilmesi ve anlamlandırabilmesi mümkün değil.
Evet, evet. Farklı bir şey var yani, değil mi? Bir kumaş farklılığı var.
O kumaş farklılığı var ama belki de oradaki en büyük eksikliğimiz, biz bunları daha iyi anlatabilmek durumundayız. Burada anlatma konusunda biraz sıkıntımız var. Kendimizi maalesef biz kendimize anlatıyoruz ama bunu dışarıya anlatabilme, özellikle de her şeyin bu imaj üzerinden gittiği, pazarlama üzerinden gittiği bir dünyada bütün bunları es geçmek belki de en büyük eksikliklerimizin başında geliyor.
Çok önemli bir tespit yapıyorsun hocam. Evet, yani son yıllarda, son aylarda gittikçe artan oranda bir dijital dünya var, sanal bir dünya var ve onun kendi kuralları var, dayattığı, tüm dünyaya dayattığı. Çok önemli bir şey söylüyorsun ve bu noktada çok da iyi bir imtihan veremediğimizi söylüyorsun anladığım kadarıyla, değil mi?
Evet.
Peki şimdi hocam, bir üçüncü kuşak, işte üçüncü kuşak diyoruz. Hani haftalardır hep bunu konuşalım diyoruz ama aslında konuşuyoruz, tam adını da koymadan konuşuyoruz. İşte sinemada, televizyonda, internet alanında artık o göçen insanlarımızın, üçüncü kuşak çocuklarının ürünleri de dünyaya yayılmış durumda. Sinema olsun, işte bir tiyatro olsun, başka bir alan olsun. Burada belki o dili o kuşakların mı yakalaması gerekiyor biraz daha bizlere göre?
Burada o kuşakların yakalaması gerekiyor. Aslında o kuşaklar bu açıdan, yani siz de gayet iyi biliyorsunuz çocuklarınızdan, ben de oğlumdan biliyorum. Hı-hı. Yani onlar aslında bu konuda bizden çok daha ilerideler. Hı-hı. Yani o dünyayla entegrasyon, o dili yakalayabilme, oradaki olup biteni takip edebilme konusunda hakikaten çok ilerideler. Ama belki de biz onlara...
Ama hocam evdeki su damacanasının değişmesi gerektiğinde onu görmüyorlar. Dünyayı görüyorlar, çok güzel.
Şimdi buradaki eksiklik de tam orada zaten işte. Yani bizim onlara pek çok şeyi vermiş olmamız güzel bir şey ama vermediklerimiz meselesini üzerinde durmamız gerekiyor.
Ya da biz verdik de hocam, adamlar almamakta direniyorsa ne yapacağız?
Yok, ben tam anlamıyla verdiğimizi düşünmüyorum. Yani siz ben birileri vermiş olabilir ama vermeyen ya da bu konuda yeterince hassasiyet göstermememiz sizin bir etkisi var gibi geliyor bana. Yani biz hala okullarımızda okuttuğumuz ders müfredatıyla, aktardıklarımızla, medyada kullandığımız o dolaşımda olan dille biraz tekrar az önce söylediğim gibi kendi kendimize bir takım şeyleri aktarıyoruz. Ama bunun ötesinde onları aktarırken söz konusu o uluslararasılaşma meselesini maalesef es geçiyoruz. Bugün dünyada güçlü olmak ya da kendinizi orada ağırlıklı bir şekilde hissettirebilmenin yolu sadece ve sadece bir takım söylemlerden geçmiyor. Daha fazla etkin olmanız gerekiyor. Hı hı. Ve bunun yolu da söz konusu olan o kitleyi çok daha iyi kültürel anlamda donatmanız, onun üzerine bir takım şeyler koymanızdan geçiyor.
Ve onu
olduğumuz kısmın burası olduğunu düşünüyorum.
Doğru, ve onu donattıktan sonra da o dünya kamuoyunu ikna edebilecek yetenekleri öne çıkarmak gerekiyor. Dediğin çok doğru. Biz biraz kapalı devre bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada biliyorsun hiçbir zaman o yanlışa sapmıyoruz. Yani işte Batı her zaman bize karşıdır, şudur, budur'a sığınıp da analizler yapmak çok bilimsel değil. Biz bunu yapmıyoruz. Sen de yapmıyorsun katkılarınla. Ama bazı gerçekleri de yeri geldikçe de söylüyoruz. Yani Batı'nın da bir nalıncı keseri gibi habire kendine yontmak isteyen bir tarafı tarihsel olarak da var yani. Bunu da bilerek çarpışmak gerekiyor. Bilmiyorum, bu gözlemime, bu saptamama katılacak mısın?
Yok, kesinlikle katılıyorum. Biz biraz şurada yani biz genelde gelmiş olduğumuz kültür itibariyle gayet iyi bildiğiniz bir cümle, daha evvel de zikretmişimdir. O kervan yolda düzülür mantığını tamam sürdürelim sürdürmesin ama kervan yolda düzülürün ötesine geçmemiz gerekiyor artık. İçinde yaşadığımız dünyada biraz daha olup bitenler olmadan önce de proaktif denilen o kavramı, yani biz reaktif tepkiler veren bir anlayıştan geliyoruz. Olay olur, biz karşılık veririz. Ama olay olmadan da A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, yani elinizde farklı alternatifleri de geliştirebilmeniz gerekiyor.
Çünkü hatta biraz daha ileri gidelim. O olayı bazen sizin kurgulamanız gerekiyor.
Tabii sizin kurgulamanız, sizin dolaşıma sokmanız gerekiyor. Yani böyle olmadığınız sürece işiniz çok zor.
Tabii. O zaman siz olayların arkasından gitmek durumunda kalıyorsunuz.
Ve mesela yani şimdi işte en son yaşadığımız örnek bu. Doğrudan doğruya konumuzla çok bağlantılı değil ama her yıl biz bu 24 Nisan geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ne diyecek, nasıl bir ifade kullanacak meselesi üzerinden giderken şimdi birdenbire bizim önümüze bambaşka bir şey çıktı. Hı hı. Yani söz konusu ifade üzerinden işte tamam yok hükmündedir, bu güzel bir ifade ama bunun ötesine geçmeniz gerekiyor. Ve sizin söz konusu olan bütün bu olup biten üzerinden daha fazla kendinizi anlatmanız gerekiyor. Anlatmak durumundasınız çünkü... Böyle bir kamuoyu var karşınızda. O kamuoyu karşısında lobi anlayışınızı üretmek durumundasınız. Bu her şey için geçerli. Bu ister bu konu için, ister yurt dışında yaşayan Türk işçilerimiz, ailelerimiz için, ister orada yaşayanlar için. Her şey için geçerli.
Çünkü sporcularımız için, tabii sanatçılarımız için.
Az önce Halit Bey'in söylediği, yani Halit Bey'den okuduğunuz, çünkü bizi farklı görüyorlar, bizi böyle görüyorlar. Yani tarihsel geçmişten gelen bir takım şeyler var, bunu kimse... reddedemez. Çünkü biz hakikaten biz bir imparatorluk bakiyesi, hatta onun da gerisinden gelen, çok eskiden gelen bir devlet geleneğine sahip olan bir milletin çocuklarıyız.
Çok kadim bir medeniyet, çok kadim bir medeniyet var ve tabii tarih içinde de bazı düşmanlıkları da üzerine çekmiş. Bunu reddedemiyoruz yani.
Kesinlikle böyle. Öyle olunca da sizin ister istemez siz bir şey yaptığınızda sadece siz yapmış olmuyorsunuz. Sizi o etiket içerisinde bir yerlere kodluyorlar ve oraya yerleştiriyorlar.
Tarihsel böyle arka planları var değil mi? Onları okuyorlar tabii.
Tabii böyle okunuyor. Yani aslında insanlık tarihinde bunlar geçerlidir. Bir takım bilişsel haritalar üzerinden gidersiniz. Tabii. Yani sizin zihinsel belleğinizde o geçmişten getirdiğiniz, kendi çocukluğunuzdan, eğitiminizden getirdiğiniz bilgiler orada durur ve onları kullanırsınız. Yani bu her toplum için, her ülke için geçerli.
Hatta hocam bu biliyorsun ikili ilişkilerde bile öyledir. Yani duygusal ilişkilerde bile biri kaşını gözünü oynattığında diğeri onun ne demek istediğini %99 anlar. Siz ama üçüncü kişi olarak bakarsınız ama onların yıllar içinde ayrı bir dilleri oluşmuştur.
İşte o yüzden de yani sizin yapmış olduğunuz programda burada konuştuğumuz işte üçüncü kuşak, dördüncü kuşak onların ne hissettiğini, kendini nasıl ifade ettiğini, mesela burada birkaç hafta evvel konuştuğumuz söz konusu işte iletişim meselesi. Hı hı. Yani oradaki yayın meselesi. Çünkü bir zamanlar o yayınlar yapılırken şimdi artık o yayınların da bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Başka şeylere ihtiyacınız var. O üçüncü, dördüncü kuşaktaki gençleri içinde bulunduğunuz ülkeyi, o vatan kavramını onların iliklenerek işletmek durumundasınız.
Tabii.
Aksi takdirde çünkü karşı tarafta da bir asimilasyon işliyor. Yani Alman devleti bir şekilde o insanları kendi tarafına çekecek bütün uygulamalar ellerinde var. Ve bunu zaten kullanıyorlar.
Tabii yani bu yalnızca ismini zikrettiğin ülke için değil, bütün ülkeler tabii için de geçerli.
Kesinlikle bütün
çok
ülkeler için yani.
Çok doğru, tabii. Çok doğru. Dolayısıyla sizin de ona göre bir plan oluşturmanız lazım. Tabii ki insanlarımız oralara gittiğinde oralarda bir uyum sorunu yaşasınlar, tamamen oralarla bir aralarına duvar örsünler demiyoruz. Sen de onu demiyorsun. Ama dönüp baktığında da köklerin neredeyi unutmayıp orada yine bir şeyleri oluşturabilmelisini söylüyorsun. Ben doğru anlıyorum değil mi hocam?
Tam da onu söylüyorum çünkü... insanı insan yapan şey o kökleridir. Yani o köklerinizden bağlı, o kökleriniz olmadığında az önce Halit Bey'in o vurucu cümlesinde olduğu gibi bir tarafınız hep eksik kalır. Hep bir tarafınızın acıdığını, ağrıdığını hissedersiniz. Kanadığını hissedersiniz.
Çok doğru. Kara bir kuyu gibi çeker o köksüzlük insanı. Toplumları da çöker, öyle çeker içine. O yüzden o köklere çok iyi sahip çıkmak gerekiyor. Söylediğin gibi biz de karınca kararınca 11. peron işte yılbaşından bu yana tam da o köklerin farkındalığını arttıralım. O bağı birazcık daha güçlendirmeye, işte karınca misali bir katkıda bulunalım diye yola çıktık. Sen de çok değerli katkılarda bulunuyorsun sevgili hocam. Bu haftalık sana tekrar tekrar teşekkür edeyim. Son 6 dakikada da Özkan biraz konuşsun diye sana teşekkür edelim.
Rica ederim.
Sağ ol, var ol sevgili hocam. Görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz.
Evet sevgili dinleyiciler, Ahmet Talimciler İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi telefon hattımızdaydı. Ahmet Hoca hakikaten çok doğru tespitler yapıyor Özkan. Ve daha da önemlisi çok böyle coşkuyla, değil mi? İnanarak konuşuyor ve onun bence dinleyicide ve bizlerde bile çok ciddi bir karşılığı var.
Ahmet Hoca'nın konuşmalarıyla ilgili kendi aramızda yaptığımız sohbetlerde de ben bunu defalarca söyledim. Yani gerçekten bir insanın konuşurken konuya olan hakimiyeti ve özellikle heyecanı bizi yani yayıncıları son derece keyiflendiren bir şey. Evet. Çünkü konuşulan konu o zaman gerçekten ciddi, belli bir tabana oturuyor ve karşılıklı çok iyi bir diyalog gerçekleşiyor.
Evet, şimdi bu genellikle böyle biliyorsun hani başka alanlarda insanlar seslerini yükseltmeyi bilgisizliklerini bastırmak için yaparlar. Genelde böyle yapılır ama istisnai durumlarda da hakikaten o sınırlı süre içerisinde olabildiğince çok doğru şeyi paylaşayım refleksi içinde olanlar da vardır. Ahmet Hoca hakikaten bu katkıyı yapıyor programda. Ona tekrar teşekkür edelim. Eda şimdi teşekkür etmek için aradığında bu konuşmayı da aktarsın artık.
Tabii bir eğitimci olması, işte neyi, nereden, tabii, ifadeleri nasıl kullanacağı, o bahsettiğim biraz önce ciddi bir profesyonellik ister. Yani dolu cümleleri kısa sürede ve etkili bir biçimde kullanmak da bambaşka bir şeydir. Dolayısıyla hepsini bunu...
Senin iki haftadır getirip götürdüğün notlarım var. Onları da istersen dinleyicilerle paylaşalım.
Biz biraz sinemadan bahsedelim istedim ama tabii
giriş
ki...
Giriş de öyle oldu biliyorsun senin.
Ondan bahsedelim kısaca istersen. Lütfen. Söyleyeceğim ama var mı baktım.
4 dakikamız var.
Güzel. Bu bütün konuştuğumuz konular. Hani bu uğurlamalar, işte efendim gurbetçilerimiz oradaki hissiyatları. Sinemada aktarıldı. Elbette. Çünkü bir şekilde roman olarak çıkacaktı bunlar, bu duygular. Sinemaya aktarılacaktı. Birinci kuşak kendi hikayesini anlattı. İkincisi öyle, üçüncüsü doğal olarak böyle bir kronolojik sıra takip etti. Ama işte sinema tarihine baktığımız zaman vakit de kısıtlı, hani vurucu cümlelerden bahsettik.
Sen onu derken ben de zihnimden onu geçiriyordum. Seneye inşallah devam edersek, önerilerimiz kabul olursa süreyi uzatma pazarlığı yapalım biz.
İnşallah, inşallah seviniriz tabii ki.
Yani gerçekten tam böyle istim mi alıyoruz? Lokomotif 11. perona oluyor, doğru hızlanıyor gibi oluyor. Sanki hadi yanaştık oluyor, oluyor evet.
Yani sinemaya da yansıdı. Birçok yönetmen bu işi tabii ki hemen üstlendiler. İşte kısaca söylemem gerekirse 69'da başlayan bir süreç var. Çünkü 61'deki o ikili anlaşma sonrasında bir 8 yıllık bir yaşanmışlık var. Onun üzerine bir şeyler inşa edilebilir. Yani pat diye de böyle şeyler olmaz. Tabii. Kısa bir değinme var. Halit Refik başlatıyor bütün bu olayları 1969'da. 72, 80 derken günümüze kadar
bir
geliyor.
Bir Türkiye Gönül Verdim değil mi? Evet. 1969 senin notlarından okuyorum. Ankara Ekspresi, Ankara, 1970. 70,
dönüş uzun uzun bahsettiğimiz. 72, Türkiye Aşırı.
Evet. Almanya Acı Vatan.
Acı Vatan, evet.
Hani bunları hep izlediği insanlarımız. Almanya'ya hoş geldiniz.
En son örneklerinden bir tanesi ki gerçekten bütün hikayeyi olduğu gibi verir. Ve üç kuşağı birden inceler mesela. Almanya'ya hoş geldiniz. Birinci kuşak zaten evin babasıdır. Çocuklar, en son torunlar derken Almanya meselesini ciddi anlamda masaya yatırırlar. Herkesin kendi psikolojik durumu kuşakların kendisiyle, kendileriyle ilgilidir. Babanın sorunu birinci kuşakla ilgilidir. Oğlun sorunu ikinci kuşakla, torunun sorunu da üçüncü kuşakla ilgilidir.
İlerleyen haftalarda yine bu filmlere değinelim. Çünkü çok farklı filmler de var. Tevfik Başer'in 40 metrekare Almanya'sı vardır. Yine çok Türk tarihinin en önemli aktörlerinden Yaman Okay'ın canlandırdığı, sanıyorum ismi Fazilet'ti. Fazilet filminde orada karısına kötü davranan Almanya'daki bir işçiyi canlandırdığı bir film vardır. Bunları uzun uzun konuşmak lazım.
Yaman Okay zaten Türk sinemasında ciddi bir imza atmış ama genç yaşta kaybettiğimiz çok, değerli çok genç yaşta bir sanatçıydı ki 40 metrekare Almanya'da bambaşka bir sorunu inceler. Burada edinilen geleneklerin Almanya'ya taşınması gibi bir şey söz konusudur. O da tabii koşulları gereği topluma uymaz ve gerçekten film sadece 40 metrekarede geçer ve oldukça da
değil mi? Tam böyle klostrofobik, yani kapalı alan fobisi olan insanlar
izlerken bile. Tabii yani izlemekte zorlanacağınız ama izledikten sonra da büyük bir keyif alacağınız bir film.
Evet sevgili dinleyiciler, 11. Peron'a yanaştık. Yine canlı yayında 44. kere selamladık sizleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, 11. Peron programından. Programın hazırlanmasında çok çok ciddi katkıları olan, tarifsiz katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu. Ana kumandada yaklaşık en az 20 programdır birlikte yayın yaptığımız sevgili Ayhan Taşçı. Ve yine programımızın daimi konuğu, danışmanı sevgili Özkan Pekesen. Telefon hattımızda zaman zaman birikimlerinden yararlandığımız çok sevgili Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve 11. Peron programı ekibinin başkanı, programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. Hepinize mutlu, sağlıklı, keyifli günler diliyoruz. Haftaya Kasım ayının artık 8'inde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
11. Peron.